Ayrım 30.
Ruhsal tedavi. Ruhsal tedaviye belirtilerin ortaya çıkışından 6 ay sonra başlandı ve 9 ay sürdü. İlk 4 ay haftada 2, 1,5 aylık bir aradan sonra haftada 1 görüşmeler yapıldı. Ana baba ile görüşmeler başlangıçta haftada 1, sonraları gittikçe seyrekleşen aralarla sürdürüldü. Hastalık tablosunun ağırlığı, ana babanın esneklikten yoksun oluşu, çocuğun hastalığından sağladığı ikincil kazançlar, tedaviyi benim açımdan kötümser olarak başlatan nedenler oldu. Tek umut verici yön, Halit'in genç ve hastalığın süregen, kronik olmamasıydı. İlk görüşmede Halit'in bende bıraktığı izlenim şu oldu. Uzun boylu, çocuksu, yuvarlak yüzlü, saf bakışlı bir genç. Konuşması düzgün, sesi yumuşak, davranışı çok saygılı ve nazik. Uzun boyuyla çocuksu yüzü birbirine ters düşüyor ve öyküsünden edinilen bilgiye uymayan, sakin ve rahat bir hali var. Çektiği sıkıntıları anlatırken pek az mimikle ve başkasının derdinden konuşur gibi kaygısızdı. Konuşmasından parlak olmasa da normal zekalı bir genç olduğu kolayca anlaşılıyor. Cümleleri düzgün, saplantılı düşünceleri dışında düşünce içeriği mantıklı ve akışı yerinde. Sanrı'yı, hezeyanı andıran zehirleme korkusunun saçma olduğunu biliyordu ama engel olamıyordu. Ana ve babasının kimseyi zehirleyemeyeceği konusunda verdiği güvenceyle biraz yatışıyor ama çok geçmeden aynı düşünce aklına takılıyordu. Ve bunun hemen ardından kimseyi zehirlemem değil mi diyerek benden destek bekliyordu. Nerelerden ve nasıl zehir çıkarttığı sorulunca cinsel organlarını saymaksızın bedeninin her yerinden terle zehir çıktığını, insanlara veya eşyalara dokunmakla çevreye yayıldığını açıklıyordu. İlk günler sıkıntılarını ayrıntılarıyla anlatmak ve her görüşmede kimseye çarpıp öldürmeyeceği veya zehirlemeyeceği konusunda güvence istemekle geçti. Bunların yanıtını kendisinin de bildiğini, ancak bu duygu ve düşüncelerin nereden geldiğini bulup çıkarmamız gerektiğini belirterek soruların sayısını sınırladım. Ne var ki benden güvence alamadığı günler evde sıkıntısı ve el yıkaması çok artıyordu. Her görüşmeye bir önceki görüşmede benden duyduğu, çoğu kez yanlış yorumladığı sözlerin tartışmasıyla başlıyordu. Bunun ardından beni kendi obsesif düşünce sistemine çekip asıl tartışma konularından kaçıyordu. Evde olup bitenler, günlük davranışı, yakınlarına karşı duygu ve düşünceleri çok kısa dokunduğu veya geçiştirdiği konulardı. Annesine de evde yaptıklarını bana anlatmamasını tehdit yoluyla söylemişti. Her konuşmanın sonunda kendisini daha iyi hissettiğini söylemekle birlikte, benden güvence alamadığı günler annesine bir daha kliniğe gitmeyeceğini söylüyor ama günü geldiğinde bir dakika aksatmadan görüşmede hazır bulunuyordu. Tedavi ilerledikçe istediği güvenceyi o istemeden benim baştan vermemin daha doğru olacağını düşündüm. Böylece yılan hikayesine benzer konuşmalar kısaldı, önemli konulara hastayı çekmek daha kolaylaştı. Başlangıçta yorumlamadan çok karşılaştırma ve yüzleştirme yoluyla confrontation, davranışlarının anlamını açıklamaya çalıştım. Kendini çaresiz, mazlum ve sorumsuz olarak görme alışkanlığını düzeltmeye bana bağımlılık geliştirmesini en alt düzeyde tutmaya çalıştım. Ana babayla yapılan görüşmelerde hastanın ikincil kazançlarını beslemeyecek bir tutum değişikliğini amaçladım. Neyin yapılıp neyin yapılmayacağı konusunda ana babaya açık ve kesin öneriler yaptım. Bunu ana babanın kişilik çözümlemesine girmeden, kestirme yoldan, hekim buyruğu olarak sundum. Böyle bir yaklaşım ana babanın obsesif kompulsif kişiliklerine uyduğu için olumlu sonuç verdi. Bir bakıma babanın tutarsız davranışıyla annenin aciz tutumunun değişmesini psikoterapinin ön koşulu saydım. Halit'in durumunda 2 ayın sonunda pek az bir iyiye gidiş görülmesine karşın evin havası çok düzeldi. El yıkamalarında önemli bir azalma olmaksızın saldırganlığı ve yakınlarına işkencesi kalktı. O yıl okula gidemeyeceğinden evde boş oturmaması, obsesif davranışlarının girdabından kurtulması için bir marangoz atölyesinde çalışması sağlandı. Halit bütün obsesif kompulsif hastalara özgü bir seziş ve içgörüyle birçok çatışmalarının nedenlerine kolayca ulaşabiliyordu. Örneğin rüyasında birisini bisikletle çiğnemesi veya uçuruma yuvarlanmasını kendisinin nasıl yorumladığı sorulunca herhalde gündüz yapmaya korktuğum şeyleri rüyamda yapabiliyorum diyordu. saldırganlık eğilimlerinin küçüklükten beri kısıtlandığını görebiliyor, karşıt yönlü ambivalent duygular arasında bocalayışını anlayabiliyor, bu konudaki yorumlarımı kolayca benimsiyordu. Ancak belirtilerdeki değişmezlik bende, yorumları duygudan çok düşünce düzeyinde kabullendiği, içten yaşamadığı izlenimini uyandırıyordu. Bir çıkmaza girmiş gibiydik, konuşmalar dönüp dolaşıp Halit'in sonu gelmez kuruntularına geliyordu. Görüşmeleri canlandırmak için daha erken olduğunu bile bile, bir fırsattan yararlanarak Halit'in ikinci önemli çatışmasına, yani cinsel konulara değindim. Eski arkadaşlarını neden aramadığını sorduğumda önce hastalığımı onlara açıklamak zorunda kalmamak için dedi. Sonra zaten onlar hep kızlardan konuşuyorlar diye ekledi. Kendisine bu çağ gençlerinin kızlardan konuşmalarının olağan olduğunu, bu konulardan çekinmesinin özel nedenleri olabileceği, bunları tartışmakla tedirgin olduğu duygulardan kurtulabileceğini söyledim. Halit'in gösterdiği direnç ve sıkılganlık bu yönde daha ileri gitmeme olanak vermedi. Bu görüşmeden sonra ana baba Halit'in el yıkamalarının çok arttığını, durduğu yerde gelen bunaltı nöbetlerinin sıklaştığını, ayrıca görüşmeye gelmek istemediğini de bildirdiler. Gerçekten ertesi görüşmeye Halit ilk kez geç geldi. Aynı sakin haliyle yıkanmaktan yara açılan ellerini gösterdi. Yolda gelirken çok sıkıntı çekmiş. Birisine çarpıp öldürdüm mü diye dönüp dönüp arkasına bakmış. Bütün bunlar bana yaptığım yanlışı gösterir, bir daha aynı konuları tartışmamayı ihtar eder nitelikteydi. Ancak yorumlara ara vermeden bu durumun geçen tartışmamızı doğruladığını, cinsel konuların Halit'i düşündüğümden de çok tedirgin ettiğini söyledim. Halit aradaki ilişkiyi görmez bir tutum takındı, direncini artırdı. El yıkama sırasında günahlarını ana baba üzerlerine alırlarsa rahatlayışı hatırlatılarak sürekli el yıkamasının bir suçluluk duygusundan kurtulma çabası olabileceğini belirttim. Halit bu konuları tartışmakta sıkıntı çektiğini kabul etmekle birlikte kendini düşündüren, üzen bir şey olmadığını ileri sürdü. Bundan sonra her görüşme Halit'in bunaltılarının daha çok artması ve el yıkamalarının hızlanmasıyla sonuçlandı. Ancak terapistin inadının kendi direncinden fazla olduğunu görerek yavaş yavaş ipuçları vermeye başladı. Kaygılandığı konuları evde yazıp terapiste getirmek istedi. Bu kabul edilince kalem kağıt kullanamadığı bahanesiyle eli boş geldi. Bu yaş gençlerinin genel olarak ne gibi rahatsız edici duygu ve düşünceleri olabileceğini örneklerle açıklayıp onun bu tür kaygılar çeken tek genç olmadığını söyledim. Halit yavaş yavaş duyduklarından başlayarak annesinin korkutmalarını, cinsel konulardaki kaygı ve korkularını açtı. Sınavlara çalışırken gece boşalımları olduğunu, bir kez mastürbasyon yaptıktan sonra paniğe kapıldığını anlattı. Mastürbasyonun akıl durgunluğuna ve bel soğukluğuna yol açtığını duyduğunu, annesinin lekeli donlarını fark ettikten sonra nasıl üstü kapalı olarak günahlardan söz açtığını bir bir ortaya getirdi. Annesinin penisiyle oynadığı için küçük kardeşini korkutması olayını anlattı. Doğum, evlilik, kız erkek ilişkileri konusunda kimseye sormaya cesaret edemediği, yanıtlarını bulamadığı sorular sormaya başladı. Kendisine cinsel duygularla pisliği, günahı nasıl bir tuttuğu, sürekli el yıkamasının böyle tedirgin edici duygulardan arınmak isteğini yansıttığı değişik ifadelerle yorumlandı. Üçüncü ayın sonuna doğru Halit'in sorduğu bir soru, onun başkalarını zehirleme korkusunu birden ışık tuttu. Halit, çamaşıra veya çevreye bulaşan spermlerin başkalarını gebe bırakıp bırakmayacağını öğrenmek istiyordu. Ona zehirleme korkusunun gerçekte gebe bırakma korkusunun yerini aldığını, ellerini sürekli yıkayarak, kimseye dokunmayarak bunu önlemeye çabaladığını söyledim. Bu yorumun yapıldığı günden sonraki görüşmede Halit'in ilk kez gülümsediği ve neşeli olduğu gözlendi. Bir hafta sonra ana baba Halit'in el yıkamalarında inanılmayacak kadar azalma olduğunu bildirdiler. Halit bunu doğruladı. Halit ellerini yıkarken bir süre daha anne ve babasını yanı başında durmaya zorladı. Birkaç hafta içinde bu durumda kalktı ve Halit'te açık bunaltı belirtileri baş gösterdi. Hafif dozda verilen yatıştırıcı ilaçlarla bu bunaltı nöbetleri de yatıştı. El yıkamaların bunaltıyı baskı altında tutucu, bağlayıcı işlevi böylece bir kez daha kanıtlanmış oluyor. Yaz başında Halit, ailesiyle birlikte yaz tatiline çıkabilecek ölçüde iyileşmişti. Bisiklete binebiliyordu ve başkalarının zehirleme kuruntusu tümden geçmişti. Ara sıra bisikletinin aynasıyla başkalarının gözünü kamaştıracak bir kazaya neden olma ya da elinde tuttuğu bıçakla farkında olmadan birini yaralama gibi saplantılı düşünceleri depreşiyor, ancak kısa sürüyor ve onu tedirgin etmiyordu. Okula başlayınca sıkıntılarının depreşip depreşmeyeceği kuşkusuyla bir süre tedirgin oldu, ancak okula başlayıp korktuğu ölçüde sıkıntılı olmadı. Bunaltıları ve saplantılı düşünceleri gittikçe seyreldi. 2 ay sonra hekimin isteğine karşın aile ve Halit tedaviye ara vermek istediler. Ara ara yapılan telefon görüşmelerinde Halit'in iyileşmesinin sürdüğü, kendini derslerine verebildiği öğrenildi. Bunaltıları azalmış, kuruntularını önemsemez olmuştu. Kızlar yanındaki sıkılganlığı sürmekteydi ama arkadaş çevresine girebiliyor ve futbol oynayabiliyordu. Hatta birkaç kez kimseyi öldürme korkusu çekmeden kavgaya tutuşmuştu. Halit birkaç yıllık aralarla hekimiyle ilişkisini sürdürdü. Liseyi başarıyla bitirdi, bir yüksek okuldan mezun olup işe girdi. Tedavinin başlangıcından 10 yıl sonraki en son görüşmemizde evlenmiş ve bir çocuk babası olmuştu. Yanında başörtülü karısı vardı. Dindar, tutucu ve titiz kişilik özelliklerini koruyordu ama obsesif kompulsif nevroz belirtileri göstermiyordu. Obsesif kompulsif nevroz çeken hastaların her türlü psikiyatrik tedaviye direnç gösterdikleri yaygın olarak bilinir. S. Freud'un psikanaliz yöntemiyle ele aldığı ilk olgudan bu yana ruhsal tedavide değişik yöntemler denenmiştir. İç çatışmaların bilinç düzeyine çıkarılarak yorumlanmasının sınırlı bir sonuç verdiği, tümden iyileşmeyi sağlayamadığı görülmüştür. Aslında bu hastalar kendi iç çatışmalarının bilincine kolayca varırlar. Ancak duygu katılımı göstermedikleri için tedavi çok çetin geçer ve başarı sınırlı kalır. Halit'in ruhsal tedavisini bu zorlukları göz önüne alarak kuşkucu bir iyimserlikle başlamıştım. Hastalığın yerleşmemiş oluşu, hastanın yaşı ve geçirmekte olduğu ergenlik dönemini hesaba katarak tedaviyi yoğun olarak sürdürdüm. Tedavinin erken sayılabilecek bir evresinde hastanın temel çatışmalarının etkin bir biçimde deşilip yorumlanması, tedaviyi beklenmedik bir başarıya ulaştırdı. Savunma mekanizmalarının pekişip oturmadığı bu dönemde yapılan yorum ve karşılaştırmalar hastada bunaltı uyandırmış ve duygusal katılımı sağlamıştır. Ergenlik çağının tehlikeli dönemecini böylece aşan hasta benliği güçlenmiş olarak uyumunu sürdürmüştür. Ruhsal tedavide gülmecenin yeri. Ruhsal tedavinin bir söyleşi yeri olmadığını belirtmiştim. Ancak tedavinin asık suratla ve ciddi konuşmalarla yürütülmesi de kural değildir. Hastanın görüşmede rahat olması, gevşeyebilmesi gerekir. Gergin ve resmi bir hava içinde ondan gizli kalmış duygularını açıklaması beklenemez. Terapistinden çekinen bir hasta ister istemez eleştirilmek, yargılanmak korkusuna kapılır, tedaviye direnci artar. Hastayı rahatlatmak ve güven vermek terapistin görevidir. Hasta görüşmede rahatça ağlayıp rahatça gülebilmelidir. Yeri geldikçe gülme, gülümseme ve nükteden yararlanan terapist hastanın direncini kırabilir, iletişimi hızlandırabilir. Görüşmelerde terapist hastasıyla birlikte gülebilir ya da onun nüktelerinden hoşlandığını belli edebilir. Buna karşılık hastaya gülmek ya da alaycı tutum takınmak yakıcı bir durumdur ve tedavi ile bağdaşamaz. Kimi zaman hastalar kendiliklerinden bir nükte yapar, bir fıkra anlatırlar. Terapist hastasıyla birlikte gülerken bir yandan da düşünmelidir. Çünkü kendiliğinden anlatılan fıkranın tedavi ilişkisi bakımından bir anlamı bulunabilir. Kimi hasta mizahı acı veren anıları konuşmaktan kaçınma yolu ve bir savunma aracı olarak kullanır. Kimi hasta da fıkralar aracılığıyla terapistine dolaylı bir mesaj iletmiş, öfkesini bu fıkrayla gizlemiş olabilir. Çocuk ve gençlerle yürütülen tedavi görüşmelerinde onlara en beğendikleri fıkraları anlattırmak da yararlı bir yöntemdir. Freud'un belirttiği gibi gülmece, humor, en ince ve en sağlıklı savunma mekanizmalarından biridir. Gülmece yoluyla acı verebilecek, ağlatacak olaylar gülünecek hale getirilebilir. Timur'a armağan diye incir götüren Nasrettin Hoca'nın incirler suratına atıldıkça gülmeye başlaması neden güldüğü sorulunca ya incir yerine ayva getirseydim halim nice olurdu demesi gibi. Buna karşılık nükte başkasına yöneltilen üstü kapalı saldırganlık olarak yorumlanır. Ancak bu saldırganlık toplumca benimsenebilir bir kılıfa büründürülmüştür. Öfke tepkisi yerine gülme yaratırlar. Örneğin bir Roma kralı kendine çok benzeyen bir gence sorar. Bana çok benziyorsun. Senin annen bizim sarayda hiç çalıştı mı? Genç hiç duraksamadan yanıt verir. Hayır efendim. Annem çalışmadı ama babam çalıştı. Genç, kralın aşağılatıcı imasını aynı silahı kullanarak geri yollamış hem de nüktenin zırhına bürünüp ceza görmekten kurtulmuştur. Nelere ne zaman ağladığımız kadar, nelere ne zaman güldüğümüzde kişiliğimizle ve ruhsal sorunlarımızla çok yakından ilgilidir. Bu nedenle herkes her nükte ve fıkradan aynı tadı alamaz. Hatta kimi insan bazı fıkralarda gülünecek bir şey bulamaz. Kimi insan da kendi ruhsal durumuna çok uygun düştüğü için belli fıkraları hiç unutmaz, durmadan yineler. İşte en beğenilen fıkralar da bu türden kişinin iç çatışmalarını yansıtan birer belirti olarak ele alınıp incelenebilir. Gerçekten çocuk ve gençlerle görüşmelerde gençlere en beğendikleri fıkrayı sormak birkaç yönden yararlı olmaktadır. Önce iletişimi kolaylaştırmakta, hastayı rahatlatmaktadır. İkinci önemli yararı, hastanın kendi içsel çatışmalarını veya aile içi çatışmalarını özlü ve yoğun biçimde yansıtmasıdır. Fıkralar aracılığıyla gence yorum yaparak iç görü kazandırmak kolaylaşmaktadır. En beğenilen fıkralar aile görüşmelerinde gencin duygularını ailesine iletmek bakımından çok etkili araç olmaktadır. Anlatılan fıkraların tedavide yorumlanışını kısa hasta öyküleriyle açıklayalım. 14 yaşında bir ortaokul öğrencisi okul başarısızlığı nedeniyle getirilmişti. Öğretmenlerince zeki ancak tembel ve haylaz olarak nitelenen bu gencin evdeki en belirgin sorunu babasından çekinmesi ve korkmasıydı. Baba az konuşan, somurtkan ve ayda birkaç kez kendinden geçinceye kadar içen bir insandı. Oğluna karşı çok sertti ve sık sık döverdi. Oğlunun dövülse bile ağlamasını istemez, "Sen kız mısın?" derdi. Kendi az konuştuğu gibi evde gevezelik edilmesine de kızar, veresiye konuşmayın derdi. Bu gencin en beğendiği fıkra çok içen bir adamla ilgiliydi. Çok içen bir adam doktora gider. Doktor da ona günde bir kadehten çok içmemesini öğütler. Bir süre sonra doktor hastasını meyhanede görür, hastası kadehleri arka arkaya yuvarlamaktadır. Doktor ne yaptığını sorar, adam da hiç der. Bana söylediğinizi yapıyorum. Bu yıl içeceğim içkileri içip kurtulmaya çalışıyorum. Bu fıkra açıkça gencin en güncel sorununu, babanın içkiye düşkünlüğünü, bildiğinden şaşmayan tutumunu yansıtmaktadır. Gençle bu fıkrası yardımıyla evdeki sorunları, babasına karşı duygularını konuşmak çok kolaylaştı. Ancak daha önemlisi ana baba ile yapılan görüşmede bu fıkra ele alındı. Baba ilk kez güldü ve oğlunun bu denli zeki olduğunu bilmediğini söyledi. Bu fıkra çevresinde yapılan konuşmayla evdeki ilişkiler ve babanın içki sorununun gencin başarısını nasıl düşürdüğü açıklandı. Bu fıkradaki gibi içen adamın bildiğinden şaşmamasıyla babanın tutumu arasındaki benzerlik vurgulandı. Anne bu ara hekimden cesaret alarak "Doktor bey, kocam tam bu fıkrada anlatılan adam gibidir" diye söze karıştı. Aile içi ilişkilerin düzelmesi için gerekli tutum değişikliği üzerinde duruldu. Babanın oğluyla yakınlaşmasının önemi vurgulandı. Annesine çok düşkün, çok bağımlı bir genç de görüşmede şu fıkrayı anlatmıştı. Bir adamı öldü diye hastaneye kaldırmışlar. Doktor gelip bakmış, bu adam ölmüş demiş. Bunu duyan adam yatağından doğrulmuş, ben daha ölmedim diye bağırmış. Başında duran hemşire, yat yerine. Sen doktordan iyi mi bileceksin demiş. Uzun yorumlara girmeden şu kadarını söyleyeyim ki bu genç intihar girişimi nedeniyle bana getirilmişti. Ölüm korkusunu işleyen bu fıkra gencin hap içmesinden sonra çektiği korkuyu yansıtmaktadır. Gerçekten bu genç annesinin yatıştırıcı ilaçlarından birkaç tane içince uyuklamaya başlamış ve korkuyla "Ölmem değil mi anne?" diye annesine sarılmıştı. Davranış bozukluğu gösteren bir gencin fıkrası da ilginçtir. Bir çocuk otobüste bir adamın ayağına basmış ve pardon demiş. Adam da gencin kibar davranışını bir aferinle ödüllendirmiş. Eve gelip babasına olup biteni anlatmış. Babası da sen pardon deyince adam çıkarıp sana 500 lira verseydi ne yapardın deyince çocuk o zaman öteki ayağına da basardım diye karşılık vermiş. Bu genç de yalan söylemek, evden para almak ve okul başarısızlığı nedeniyle getirilmiş bir çocuktu. Dengesiz ve çok sinirli, itici bir annesi, disiplini çok gevşek olan silik ve sessiz bir babası vardı. Bu fıkra çocuğun efendilik ve doğruluk ile dolandırıcılık arasındaki bocalamasını yansıtmaktadır. Alp 15 yaşında lise 1. sınıf öğrencisi bir genç, ailede iki erkek kardeşin küçüğü. Okula gitmek istemeyişi ve evden kaçması nedeniyle getirildi. Öteden beri çalışkan ve başarılı bir öğrenci olan Alp, liseye girdikten kısa bir zaman sonra okula gitmemeye başlamış. Anne durumu anlayınca önemli hiçbir neden göstermemiş. Daha da sıkıştırılınca İstanbul'a o zamana kadar hiç görmediği dayısının yanına kaçmış. İstanbul'dan döndükten sonra da okula gitmemekte direnmiş. Okuldan soğudum. Bu yıl devam etmeyeyim, yıl sonunda dışarıdan sınavlara girerim demiş. Alp, annesi lise son sınıfta okuyan ağabeyi ve anneannesi ile oturuyor. Annesiyle babası 3 yıl önce ayrılmışlar ancak boşanmamışlar. Önemli bir görevi olan baba, kaba, titiz ve kıskanç bir insan olarak tanıtıldı. Birlikte yaşadıkları süre içinde eşinden yok yere kuşkulanır, söver, dayak atarmış. Kahvaltıda yenen zeytin tanelerini sayacak kadar cimri olan baba, evden ayrıldıktan sonra uzun zaman geçimlik, nafaka ödemeyerek karısını ve çocuklarını çok zor durumda bırakmış. Çocuklarını ucuzdur diye kötü bir okula yatılı göndermiş. Ama iki kardeş 15 günden çok dayanamayıp annelerinin yanına dönmüşler. Baba boşanma davasını kazanabilmek için karısını asılsız yere suçlamış, başka erkeklerle yaşadığını, çocuklarına bakmadığını ileri sürmüş. Çocuklar ise annelerini tutuyor, babalarından hem korkuyor hem de nefret ediyorlarmış. Alp becerikli, annesine çok bağlı, içli ancak duygularını dışa vuramayan bir çocukmuş. Yaptığı resimleri satar, araba yıkar, kazandığı parayı annesine verirmiş, az arkadaşı varmış. Skrotum varisleri nedeniyle ameliyat olması gerekiyormuş ama çok korkuyor, büyüyünce ya evlenemezsem diyormuş. Birlikte oturdukları anneanne çok huysuzmuş, büyük kardeşi açıkça kayırır, nedense Alp'i hiç sevmezmiş. Durup durup esmerliğini ima ederek senin içinin karısı dışına vurmuş dermiş. Anne, çocukları arasında ayrım yapmadığını, onları okutabilmek için çok sıkıntılara katlandığını, uzun yıllar ev kadınlığı yaptıktan sonra bir iş bulup çalışmak zorunda kaldığını yana yakıla anlatıyor. Anne becerikli, zeki, biraz da hırçın izlenimi veriyor. Alp'in fıkrası çok kısaydı. Bir cüce varmış, babası İskoçyalıymış. İlk bakışta İskoçların cimriliğini yeren bu kısa fıkra, Alp'in babasının cimriliğiyle ilişki gösteriyor. Ancak burada ilginç olan nokta, Alp'in bu fıkrayı söyledikten sonra bununla ilgili çağrışımlarını ortaya dökmesi ve o zamana kadar sakladığı önemli kişisel gerçekleri açıklamasıdır. Alp bu fıkranın sorulduğu üçüncü görüşmeye kadar okula gitmek istemeyişinin asıl nedenini söylememişti. Fıkrayı anlattıktan sonra okulda arkadaşsız olduğunu, oyunlara alınmadığını ve alay edildiğini, maymun, sıska gibi sözlerle küçümsendiğini anlatmaya koyuldu. Gözleri dolu dolu oldu. Küçümsenme, küçük görülme, mecazi anlamda insanın kendini cüce gibi güçsüz, aşağı ve önemsiz görmesi demektir. Fıkradaki cüce de cüceliğini çok cimri bir babadan almaktadır. Gerçekten Alp, annesiyle birlikte içine düştükleri manevi ezikliği, güçlükleri babasından bilmektedir. Fıkranın da yardımıyla Alp'in bu duyguları tartışıldı. Olumlu yetenekleri söz konusu edilerek sorunlarına daha gerçekçi olarak yaklaşılabileceği gösterildi. Sorunlarından kaçmanın bir çözüm olmayacağı belirtildi. Gerçekten fıkra aracılığıyla ruhsal boşalmaya olanak veren bu görüşmenin ertesi günü Alp okula döndü. Bu örneklerden anlaşılacağı gibi en beğenilen fıkralar ruhsal çatışmaları yansıtmakla kalmamakta, benliğin bir savunma aracı olarak bu çatışmalardan doğan bunaltıyı yatıştırıcı işlev görmektedir. Aile içinde ölüm veya ölüm korkusunun yaşandığı durumlarda gençlerin hep ölümle ilgili fıkra anlatması bir rastlantı olamaz. Bu gençler bilinç dışı bir seçimle ölümü alaya alan fıkraları beğenmekte, bu yolla ölüm korkusunu bastırmaya, yatsımaya çalışmaktadırlar. En beğenilen fıkralar kimi zaman gencin kendi iç çatışmasını şaşırtıcı bir uygunlukla ve özlü bir biçimde yansıtmaktadır. Aile sorunlarının öne geçtiği durumlarda da aile içi çatışmalarını simgesel biçimde açığa vurmaktadır. Bu nedenle fıkralar bir gencin sorunlarını incelerken öteki yöntemlerle birlikte kullanılabilecek değerli araçlardır. Fıkra anlattırma yönteminin hiç de küçümsenmeyecek bir yararı da tedavi ilişkisinde iletişimi kolaylaştırmasıdır. Gülme ve gülmece kişiyi rahatlatarak direncini ve savunmasını yumuşatarak hekimine açılmasını sağlamaktadır. Kimi gencin görüşmelerde kendiliğinden fıkra anlatması da bunun bir gereksinim olduğunu kanıtlamaktadır. En beğenilen fıkranın üçüncü yararı tedavide çok etkili bir yorumlama alıcı olarak kullanılabilmesidir. Yorumlama yoluyla elde edilen en çarpıcı sonuç Alp adındaki gencin fıkrasının birlikte tartışılmasından sonra okula dönmesi olmuştur. Fıkraların ana baba ve gençle birlikte yapılan sonuç görüşmesinde ele alınmasının aile üyelerini birbirine yaklaştırıcı, aralarındaki diyaloğu artırıcı etkisi de önemlidir. En beğenilen fıkra anlattırma yöntemini çocuklarda ve gençlerde uyguladıktan ve aldığım sonuçları yayınladıktan sonra başka ruh hekimleri de bu yöntemi yararlı bulduklarını belirtmişlerdir. Örneğin Dr. Paul Adams, çocuk psikoterapisine giriş, A Primer of Child Psychotherapy adlı kitabında şöyle yazmıştır. Atalay Yörükoğlu'nun kanıtladığı gibi en beğenilen fıkra duyarlı bir gözlemciye çocuğun temel çatışmalarının özünü küçük bir paket içinde sunar ve çocuğa yardımı kolaylaştırır. Kitabın sonu 23 Aralık 2000.